Ayrım 6.
14. Yan Tuzu saraydan dönüyordu. Üstad ona sordu. Dedi ki, niçin bu kadar geç geldin? O da şöyle cevap verdi. Hükümetle ilgili işlerimiz vardı. Üstad buna karşı şöyle dedi. O halde bunlar ailevi işler olmalı. Eğer gerçekten hükümet işleri olsaydı, ben herhangi bir memuriyette görevli değilsem bile bana mutlaka danışılırdı. 15. Dük Ting, ülkeyi mutluluğa ulaştıracak bir özlü söz olup olmadığını sorunca, Confucius ona dedi ki, böyle bir şey bir tek sözden beklenemez. Fakat halk arasında şöyle bir söz vardır. Hükümdar olmak zordur ama bakan olmak da kolay değildir. Eğer bir hükümdar, hükümdar olmanın zorluğundan haberdarsa, onun böyle bir özlü sözün yardımıyla ülkesini mutluluğa ulaştırması beklenemez mi? Dük benzeri bir soruyu da o zaman sordu. Bir ülkeyi felakete götürecek bir özlü söz var mıdır? Confucius şöyle cevapladı. Böyle bir şey bir tek sözden beklenemez. Fakat halk arasında şöyle bir söz vardır. Kimsenin emrime karşı gelmeyecek olması dışında hükümdarlıkta özenilecek bir taraf bulamıyorum. Bir hükümdarın söylediği güzel sözlere karşı bir itirazın yükselmemesi güzel bir şey değil midir? Eğer güzel değilse söyledikleri ama yine de hükümdar söyledi diye itiraz eden çıkmıyorsa bu sözlerin o ülkeyi felakete sürüklemesi beklenemez mi? 16. Şi Dük'ü iyi hükümetin ne anlama geldiğini sorunca üstad dedi ki, İyi hükümet yakındakileri mutlu eden, uzaktakileri cezbeden hükümettir. 17. Tuzu Hisia, Çü Fu'da valiydi. Nasıl bir siyaset uygulaması gerektiğini sorunca üstad dedi ki, İşleri aceleye getirme, küçük faydaları önemseme. İşleri aceleye getirmek, o işlerin gerektiği gibi yapılmasını imkansız kılar. Küçük faydaları önemsemek de büyük işlerin başarılmasına engel olur. 18. Şi Dük'ü Confucius'e dedi ki, İçimizde çok dürüst insanlar var. Eğer bir baba koyun çalsa, oğlu onu şikayet eder. Confucius bunun üzerine dedi ki, Benim diyarımdaysa durum bundan farklıdır. Baba oğlunun, oğul da babanın ayıbını örter. İşte asıl dürüstlük de budur. 19. Fan Çih erdemlilik hakkında sorunca üstad dedi ki, Şahsi hayatında ağırbaşlı ol. Kamu işlerine bakarken ciddi ol. Bütün insanlara karşı samimi davran. Vahşi insanlar arasındayken bile bu erdemleri elden bırakamazsın. 20. Tuzu Kung sordu. Bir subay nam kazanmak için ne yapmalı? Kişisel tutumunda diye cevap verdi Confucius. Şerefsizliğe karşı bir hassasiyeti varsa ve nereye gönderilirse gönderilsin, hükümdarının verdiği göreve saygısızlık etmiyorsa nam kazanacağını söylemek mümkün. Derecesi bundan sonra gelenin kim olduğunu sorma cüreti göstereceğim dedi Tuzu Kung. O kişi dedi üstad, akrabalarının hayırlı evlat, komşularınınsa kardeş saydığı kişidir. Ondan sonra peki diye devam etti sormaya Tuzu Kung. Üstad da şu cevabı verdi. O da her zaman sözüne sadık olandır. Üstüne aldığı işleri yerine getiren, dar görüşlü olsa bile sağlam karakterli kişilerdir. Belki de bunları üçüncü dereceye dahil etmek gerekir. Bugünkü hükümeti memurları için ne dersiniz diye sordu Tuzu Kung. Üstad bunun üzerine dedi ki, Onlar bir alet kutusundaki aletler gibidir. Haklarında konuşmaya bile değmez. 21. Üstad dedi ki, Eğer doğru yolun insanlarına ulaşamazsam ki kendilerine bir şeyler öğretmek için onları bulmam gerekir, hiç değilse insanlar endişeli ve dikkatli olsun. Zira endişeli ve dikkatli insanlar ilerler ve gerçeğe ulaşırlar. Dikkatleri onları belaya çatmaktan koruyacaktır. 22. Üstad dedi ki, Güneylilerin şöyle bir sözü var. Yerinde sabit duramayan adamdan ne müneccim olur ne de hekim. Ne kadar yerli yerinde bir söz. I Ching der ki, Bir insanın ahlaki karakterinde sebat yoksa biri çıkıp onu küçük düşürecektir. Üstad bunu şöyle yorumlayarak sözünü bitirdi. Böyledir çünkü önceden iyi düşünmemiştir. 23. Üstad dedi ki, Gerçekten soylu adam dost canlısıdır ama labali olmaz. Aşağılık adam labalidir ama dostluğu beceremez. 24. Tuzu Kung sordu. Bütün komşuları tarafından sevilen biri için ne söyleyeceksiniz? Bu yeterli değil ki dedi üstad. Peki hemşerilerinin tamamının nefret ettiği biri için ne söyleyebilirsiniz? Üstad yine bu da yeterli değil dedi. En iyisi hemşerileri arasındaki iyilerin onu sevmesi, kötülerin ise ondan nefret etmesidir. 25. Üstad dedi ki, gerçekten soylu kişiye hizmet etmek kolay fakat kendisini memnun etmek zordur. Eğer onu gayrimeşru bir yolla memnun etmeye kalkarsanız gayrimemnun olacaktır. Fakat insanları doğru işlere koşmaya gelince o herkesi kabiliyetine göre görevlendirecektir. Aşağılık insana hizmet etmek zor, kendisi memnun etmekse kolaydır. Onu memnun etmeye kalkarsanız bunu isterseniz gayrimeşru bir yolla yapın, memnun olacaktır. Ama insanları doğru işlere koşmaya gelince herkesten her işi başarmalarını bekleyecektir. 26. Üstad dedi ki, İyi yetişmiş insanlar yücedirler ama kibirlenmezler. Kötü yetişmiş insanlar kibirlenir ama yüce değildirler. 27. Üstad dedi ki, Gönülde sağlamlık, karakterde dayanıklılık, tavırlarda sadelik ve konuşmada yavaşlık erdemlilikten uzak şeyler değildir. 28. Tuzulu sordu. Bir insana bilgili dememiz için ne gibi özelliklere sahip olması gerekir? Gönlü cömert, konuşması diri ve tavırları yumuşak olan birine bilgili deriz. Arkadaşları arasında cömert gönüllü ve diri sözlü, kardeşleri arasında da yumuşak olmalı. 29. Üstad dedi ki, Eğer iyi bir adam halkı 7 yıl süresince yönetirse onları savaşa gönderebilirsiniz. 30. Üstad dedi ki, Cahil bir halkı savaşa sokmak, onları kaldırıp atmak demektir. 14. Kitap Esas itibariyle hükümet ve belli kurallara dairdir. 1. Hüseyin, şerefsizliğin anlamını sorunca Üstad ona dedi ki, Ülkesi iyi yönetildiği zaman bir insanın sadece ne kadar maaş alacağını düşünmesi, ülkesi kötü yönetildiği zaman da yine sadece maaşını düşünmesi, işte bu şerefsizliktir. 2. Hüseyin yine sordu, Eğer bir insan heveslerden, açgözlülükten ve bencil arzularından arınırsa, bana kalırsa ona erdemli denilebilir. Bunlara zorluk denilebilir dedi Üstad. Ama acaba erdem olarak yeter mi bunlar bildiğim yok. 3. Üstad dedi ki, Rahatını düşünen bir bilgin, bilgin sayılmaya layık değildir. 4. Üstad dedi ki, Ülkede kanun ve düzen hakimse, insan söz söylemede ve davranışlarda cesaret gösterebilir. Fakat ülkede kanun ve düzen bozuksa, cesurane davranabilse bile insan istediği gibi konuşamaz. 5. Üstad dedi ki, Erdemli insanlar muhakkak ki doğru konuşur. Fakat her doğru konuşan erdemli olmayabilir. Erdemli insanlar cesur olur. Fakat her cesur insan erdemli olmayabilir. 6. Nan Kun Kua Konfüçyüs'e dedi ki, Prens İ'nin okçulukta mükemmele ulaştığı, Ao'nun da gemileri karadan yürütebileceği ama bunların ecelleriyle ölmediği, tarım işiyle ilgilenen Yu ve Qi'nin imparatorluğu da bu sayede ele geçirdikleri doğru değil mi? Üstad buna cevap vermedi ama Nan Kun Kua çıkıp gittikten sonra şöyle dedi. Bilgin dediğin öyle bir insandır. Öyle bir insan gerçekten bilir erdemin ne olduğunu. 7. Üstad dedi ki, Üstün insan olup da erdem sahibi olmayan insanlar bulunabiliyor. Fakat erdem sahibi olan düşük insan yoktur. 8. Üstad dedi ki, Sevgi insanı mükemmelleştirmez mi hiç? Ya sadakat insanı arındırmaz mı kötü niyetlerden? 9. Üstad dedi ki, Çeng ülkesinde resmi belgelerin hazırlanması sırasında Pişen taslağı çıkarır, Şişu onu düzeltir, Dışişleri Bakanı Tuzuyu onu düzenler ve Tung Lili Tuzuçan da son şeklini verirdi. 10. Biri üstada Tuzuçan hakkında ne düşündüğünü sordu. O müşfik bir insandır dedi üstad. Tuzu Hisi hakkında ne düşündüğünü sorulunca üstad bu defa o çok iyi bir dosttur gerçekten dedi. Kuan Chung hakkında kendisine sorulunca üstad dedi ki bir adam vardı. Po ailesinin reisi onun için 300 ailelik Pian şehrini elden çıkardı. Bu yüzden hayatının son günlerini yalnızca adi yiyeceklerle geçirmek zorunda kaldığı halde bir kere olsun şikayet etmedi. 11. Üstad dedi ki, Yoksul olup bundan şikayet etmek zordur. Zengin olup kibirlenmemekse kolaydır. 12. Üstad dedi ki, Meng Kuang Cho, Chao ve Wei ailelerine danışman olarak çok iyidir. Ama Teng ve Hsieh devletlerinde bakan olmak için yeterlilik sahibi değildir. 13. Tuzulu, mükemmel insanın karakterinin hangi özellikler üzerine kurulu olduğunu sorunca Üstad dedi ki, Eğer bir kişi Tsang Wu Chou'nun bilgisine, Kung Chou'nun tok gözlülüğüne, Pianli Chuang Tuzu'nun cesaretine ve Yan Chiu'nun kabiliyetine sahip olsa ve bunları nezaket ve ahenk ustalığıyla inceliğe ulaştırsa, o kişiye mükemmel insan diyebiliriz. Sonra da ama ne gerek var bugünün mükemmel insanının bu insanlara benzemesine. Bırakalım da kendi lehine görünen şeylerin doğru olup olmadığını düşünsün o. Tehlike karşısında hayatını feda etmeye hazır olsun ve üstüne aldığı iş ne kadar uzun sürerse sürsün, elinden geleni yapmaktan çekinmesin. İşte o zaman ona mükemmel insan diyebiliriz. 14. Üstad Kung Mingqie'ye Kung Shu Wen Tuzu hakkında şunu sordu. Üstadınızın hiç konuşmadığı, hiç gülmediği ve verilen şeyleri hiç kabul etmediği gerçekten doğru mu? Kung Mingqie, bu söylentiler doğru değildir dedi. Üstadımız zamanı gelince konuşur. Bu sayede de kimse onun konuşmasından usanmaz. Eğlenceli zamanlarda güler. Bu sayede kimse onun gülüşünden sıkılmaz. Doğruluğa aykırı değilse kendisine sunulanları kabul eder. Bundan dolayı insanlar onun daima bir şeyler istediğini düşünüp bıkmazlar. Gerçekten öyle mi dedi üstad. Bu gerçekten öyle olabilir mi? 15. Üstad dedi ki, Tsang Wuchung, Fang tımarına sahip olduğu sırada Lu Dikün'den kendi kardeşini halefe olarak tayin etmesini rica etmişti. Onun hükümdarına baskı yapmadığını söyleseler de ben buna inanmıyorum. 16. Üstad dedi ki, Qin Dükü Wen kurnaz ve şerefsizdi. Qi Dükü Huan ise şerefliydi ama kurnaz değildi. 17. Tuzulu dedi ki, Dük Huan kardeşi Prens Qiu'yu ölüme mahkum ettiği zaman Xiahu onun için ölümü kabul etti ama Kuang Chung etmedi. Onda erdem yoktur, değil mi? Dük Huan savaş arabaları bile yokken dereli beyleri bir araya getirdi dedi üstad. Bunu da Kuang Chung'un yardımıyla yaptı. Kim onun kadar erdemli olabilir? Kim onun kadar erdemli olabilir? 18. Tuzu Kung dedi ki, sanırım Kuang Chung erdemli sayılmazdı, değil mi? Dük Huan kardeşi Prens Chu'yu ölüme mahkum edince Kuang Chung ölmeyi kabul edemedi. Hatta sonradan Huan'a bakan oldu. Kuang Chung, Dük Huan'a bakan olduktan sonra dedi üstad. Dük'ü bütün derebeylerinin reisi yaptı. Bütün imparatorluğu düzene soktu. Öyle ki halk o zamandan beri onun sağladığı imkanlardan yararlanıyor. Fakat biz Kuang Chung için saçlarımızı çözüp elbiselerimizi soldan iliklemeliyiz. Sen ondan bayağı erkeklerle bayağı kadınların sadakat dediği şeyi mi beklerdin? Ki onların bütün yaptığı kendilerinden akıllısı yokmuş gibi şurada burada bir çukura girip intihar etmekten ibarettir. 19. Kung Shu, Wen Tuzu'nun eski bağlılarından Bakan Chuan sonradan Wen Tuzu'nun eşliğinde saraya kabul edildi. Üstad bunu duyunca dedi ki, Wen kültür adamı sıfatını iyi hak ediyor doğrusu. Confucius kelime oyunu yapıyor. Wen kültürlü demektir. 20. Üstad Wei Dükü Ling'in hiçbir ilkeyi tanımayan karakterinden bahsederken Kuang Tuzu dedi ki, durum buysa tahtını kaybetmemeyi nasıl başarıyor? Chung, Shu Yu diye cevap verdi üstad. Misafirlerle ilgilenirken okuyucu Tao atalar tapınağına bakıyor. Wang San Chia da orduyu yönetiyor. Durum buysa tahtını neden yitirsin ki? 21. Üstad dedi ki, alçak gönüllülüğü erden bırakarak konuşan kimse muhakkak zorluğa çatacaktır. 22. Chan Chang, Qi Dükü Qian'i öldürmüştü. Confucius yıkanıp saraya gitti. Dük Ai'yi çağırtıp ona, Chan Heng hükümdarını öldürdü, onu cezalandırmanızı istiyorum dedi. Dük Ai bunu üç ailenin reislerini haberdar et diyerek cevapladı. Confucius eve dönünce dedi ki, ben büyük memurlar gibi bu meseleyi saklama cesaretini kendimde bulamam. Prensim de bana sadece üç aileyi haberdar et dedi. Sonra aile reislerine gidip olayı aktardı. Fakat onlar bir şey yapmadı bunun üzerine. O zaman Confucius dedi ki, büyük memurlar gibi bu meseleyi saklama cesareti göstermedim. 23. Üstad Tuzulu'nun bir insanın hükümdarına karşı görevi nedir yolu sorusuna cevaben dedi ki, onu hiç aldatma. O zaman onun yanında cesaretle durabilirsin. 24. Üstad dedi ki, soylu akıl sahibi kişinin ilerleyişi yukarı doğrudur. Düşük akıllı kişinin ise aşağı doğru. 25. Üstad dedi ki, eski zamanın insanları kendilerini geliştirmek üzere bilgilenirlerdi. Şimdinin insanları ise başkalarını övebilmek için bilgileniyorlar. 26. Chu Po Yu, Confucius'e saygılarını iletmek için bir elçi göndermişti. Confucius onu yanına oturtup sordu. Efendim ne yapıyor şimdi? Elçi, efendim hatalarını azaltmaya uğraşıyor ama daha tam başarıya ulaşmış değil dedi. Elçi gittikten sonra üstad, Ne elçi ama, ne elçi ama diye tekraren söylendi. 27. Üstad dedi ki, devlet hizmetinde bulunmayan onun siyasetini de tartışıp durmasın. Bu söz 8. kitap 14. bölümde de geçmektedir. 28. Filozof Tseng dedi ki, akıllı bir insan düşüncelerinde bile asıl vazifesinden uzaklaşmaz. 29. Üstad dedi ki, üstün insan sözlerinde alçak gönüllü fakat yaptığı işlerde ataktır. 30. Üstad dedi ki, soylu insanın hayatında 3 önemli karakteristik özellik bulunur ki bunlara sahip olduğumu söyleyemem, erdemleri sayesinde bakıma muhtaç olmaktan kurtulur, bilgisiyle endişeden, cesaretiyle de korkudan kurtulur. Anlattığınız kişi sizsiniz diye karşılık verdi Tuzu Kung. 31. Karşılaştırmalar yapmaya alışık olan Tuzu Kung için üstad dedi ki, tuzu ne kadar değerlidir. Bana gelince benim karşılaştırma yapmaya harcayacak vaktim yok. 32. Üstad dedi ki, akıllı adam insanlar onu tanımıyor diye üzülmez. Kabiliyetlerinden şüphe edip üzülür o. 33. Üstad dedi ki, kimseyi aldatmayı düşünmeyen, insanların kendi sözlerinden şüphe edeceğini aklına bile getirmeyen kişi gerçekten değerli değil midir? Karşısına çıkan şeyleri hemen anlar o. 34. Wei Sheng Mo Confucius'a dönüp dedi ki, Chiu, siz nasıl olur da şurada burada boş gezersiniz? İnsanları memnun etmek için konuşmayı iş haline getirmiş biri değil misiniz siz? Sadece insanları memnun etmek için konuşmaktan çekinirim diye cevapladı Confucius. Ve tümüyle boş oturmaktan nefret etmem gerekir benim. 35. Üstad dedi ki, iyi bir ata gücünden dolayı değil, huyundan dolayı değer verilir. 36. Biri şöyle sordu, kötülüğe iyilikle karşılık verme ilkesi için ne dersiniz? Peki o zaman iyiliğe neyle karşılık vereceksiniz diye cevapladı üstad, kötülüğe hakkı neyse onunla karşılık verin, iyiliğe ise iyilikle. 37. Heyhat, kimse beni tanımıyor diye dert yandı üstad. Ne diyorsunuz üstad, kimse sizi tanımıyor mu dedi Tuzu Kung. Tanrı'ya şikayette bulunmuyorum diye cevapladı üstad. İnsanları suçladığım da yok. Zira çalışmalarım az da olsa anlayışım derindir. Böyleyken Tanrı beni bilmez mi? 38. Kung Po, Liao, Tuzu Lu'yu Çiçsan'a şikayet etmişti. Bunun üzerine Tuzu Fu, Ching Po, üstadı haber edip dedi ki, üstadımıza belki Kung Po Liao tarafından yanlış bilgi verilmiştir. Fakat hala onun cesedini pazarda sergileyecek gücüm var benim. Üstad ona şunu dedi. Eğer ilkelerim gerçekleşecekse bu kadere bağlıdır. Eğer gerçekleşmeyeceklerse bu da kadere bağlıdır. Kung Po Liao kadere karşı ne yapılabilir ki? 39. Üstad dedi ki, bazı iyi insanlar dünyadan ellerini eteklerini çekiyorlar. Sonra da baba yurdundan çekilip gitmek geliyor. Sonra da kötü nazardan kaçınmak, ondan sonra da kötü sözlerden kaçınmak geliyor. 40. Üstad bunu yapmış olan 7 kişi vardır dedi. 41. Bir keresinde Tuzulu geceyi taş kapıda geçirmişti. Kapı görevlisi ona sordu, nerelisin diye. Üstad Kung'un yerindenim diye cevap verdi Tuzulu. Bunun üzerine kapıcı da, o başaramayacağını bildiği halde çabalayıp duran kişi değil mi dedi. 42. Üstad bir gün Wei'de taştan yapılmış bir müzik aletini çalıyordu. O sırada elinde hasır sepet taşıyarak Kung'un kapısının önünden geçen bir adam dedi ki, kim bilir nasıl duygularla çalıyor bu aleti. Sonra da ekledi, bu tıngır mıngırlar ne kadar da rahatsız edici. Kimse ona aldırış etmiyorsa artık durup son versin yaptığı işe. Su değirinse soyunarak, sığsa eteklerinizi kaldırıp geçersiniz. Ne biçim bir stoikmiş. Stoa ahlakına mensup kişi yaptıklarında kararlı ve inatçı davrananlara denilir. Ama onun yolunda bir zorluk yoktur. 43. Tuzu Chang dedi ki, tarih kitabında saraydaki yas ayinine katılan Cao Tsung 3 yıl konuşmadı deniliyor. Bundan kasıt nedir acaba? Niye yalnız Cao Tsung'u ele alıyorsun ki diye cevap verdi Confucius. Eski zaman insanları hep yapardı bunu. Bir hükümdar öldüğü zaman onun bütün memurları başbakana itaat ederek 3 yıl boyunca hükümdarlarına karşı çeşitli vazifelerini yerine getirirlerdi. 44. Üstad dedi ki, yüksek mevkileri işgal edenler düzenden hoşlanırlar. Çünkü düzen varsa insanların hizmeti kolayca idare edilir. 45. Tuzulu soylu kişilerin karakteri nasıl olmalıdır diye sordu. Üstad o zaman dedi ki, kendisini başkalarına saygı göstermeye alıştırmalı. Bu yeterli mi diye sordu Tuzulu. Üstad da başkalarına yardımcı olmaya kendini alıştırmalı cevabını verdi. Peki bu yeterli mi diye yeniden sordu Tuzulu. Başkalarına yardımcı olmaya kendini alıştırmalı diye tekrar etti Üstad. Başkalarına yardımcı olmaya kendini alıştırmalı. Eski imparatorlardan Yao ve Shan bile bu konuda hep endişelenirlerdi. 46. Yuan Yang yere çömelmiş. Üstadın yaklaşmasını bekliyordu. Üstad dedi ki, çocukken umarsız olmak, büyüyünce takdire şayan hiçbir şey yapmamak, yaşlanınca ölmemek bu bulaşıcı bir hastalık değil mi? Sonra elindeki bastonla onun ayağına vurdu. 47. Chue köyünden bir çocuk Konfüçyüs için elçilik yapıyordu. Biri onun için şunu dedi. İlerleme gösteriyor değil mi? Farkındayım dedi üstad. Yetişkinlerin yerine oturduğunun ve büyükleriyle aynı hizada yürüdüğünün de farkındayım. İlerlemek istediği falan yok. Onun bütün istediği hızla büyümek. 8. cilt 15. kitap Esas itibariyle ilkelerle karakterin idaresine dairdir. 1. Wei ile Duke Ling, Konfüçyüs'e askeri taktikler hakkında sorunca Konfüçyüs ona dedi ki, ''İbadetler hakkında pek bir yabancılık çekmiyorum ama askeri meselelere gelince bunları hiç çalışmadım.'' Ertesi günde oradan ayrılıp gitti. Yol üzerindeki Chen'de erzakları tükendi. Takipçileri ise ayakta duramayacak kadar hastalanmıştı. Tuzulu halinden memnun değildi. Bu halde üstadla konuşmak için dedi ki, ''Yüce insanlar yokluğu da göğüslemek zorunda mı?'' Yüce insan hiç sarsılmadan katlanır yokluğa dedi üstad. Düşük seviyedekilerse yokluk zamanında buhrana dalarlar. 2. Tuzu dedi üstad. Beni çok çalışkan ve öğrendiklerini aklından çıkaramayan biri sayıyorsun değil mi? Evet dedi o da. Yoksa öyle değil mi? Hayır diye karşılık verdi üstad. Her şeyi birbirine bağlayan bir tek ilkem var yalnızca. 3. Yu dedi üstad. Çok az insan anlayabilir erdemliliği.